İkinci lem'a, ikinci nükte. 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi, 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi, musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya, üç vecihle hakları yoktur. Bir insanın başına musibet, felaket, hastalık geldi mi, üç vecihle şekva etmeye, şikayet etmeye hakkı yoktur. Birinci vecih. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tayir eder. Muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı iktiza ettiği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikul mulk yeteserrafu fi mulkihi keyfe yeşe. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Üçüncü vecih. Şu dar-ı dünya, şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir, lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle, musibetse de zaafını ve aczini hissedip, Rabb-ı Rahim'ine ilticakârâne teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp, halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez, halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse, o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et, her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Şimdi değerli kardeşlerimiz, hadiselere biz bir din yönünden, Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve tecellisi yönünden, kararı ve hikmeti yönünden, ahireti yönünden, cennet ve cehenneme olan bakışı yönünden hadiselere nazar etmezsek ve hadiseleri salt bu dünya için ve görünen yüzüyle temaşa edersek çok yanlış ederiz. Bunun için nazarımız Kur'an olmalı ve yol göstericimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olmalı. Rehberimiz bunlardan ders alan zatlar ve kitaplar olmalı ki biz yanlış yapmayalım. Bazen görüyoruz maalesef, Müslüman olduğumuz halde, İslam diyarında olduğumuz halde, şehadet getirdiğimiz halde, Cenab-ı Hak'tan gelen her şeye biz razıyız dediğimiz halde, bazı noktalarda biz müminane düşünemiyoruz. mümince bir nazarla hadiselere bakamıyoruz. Onun için bugün okuyacağımız ders, en küçük daireden en büyük daireye kadar, ehli imanın en küçük ferdinden ehli imanın en büyük topluluklarına kadar maruz kaldığı hastalıklar, musibetler, sıkıntılar ve felaketlere nasıl bakacağımızı, nasıl nazar edeceğimizi, nasıl bir gözle temaşa etmemiz gerektiğini inşallah beraber mütalaa etmeye, müzakere etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. Amin. Şimdi evvela derse başlarken bir ayet-i kerimeyi ben okumak istiyorum. Bakara suresinde geçen bir ayet. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Asıl bu ayeti okuyacağım. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Şimdi ayet-i kerimenin kısa bir manini de ben okumaya çalışayım. Ant olsun, kasem olsun, yemin olsun. Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Dolayısıyla bu dünyada imtihan esastır. Bu dünya imtihan yeridir. Lezzet ve mükafat yeri değildir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın imtihan için bize verdiği neyse bizi alçaltmak için, geriye götürmek için değildir. İmtihanın her türlüsü insanı terakki ettirmek içindir. Ama bu imtihandan bazıları da kaybedebiliyor. Biz buna iptila diyoruz, imtihan diyoruz. Dolayısıyla nasıl ki bir okulda imtihan olmazsa, iyiler ile kötüler, çalışkanlar ile tembeller birbirinden ayrılamaz, hepsi bir kefede olur. Nasıl ki herhangi bir müsabakada insanlar bir yarışa tabi tutulmazsa, burada hangi adam çalışmış, hangi insan mükafatı hak etmiş çıkaramıyoruz, anlayamıyoruz. Tembellerle çalışkanlar birbirinden fark edemiyoruz. Aynı şekilde bu dünyada da Cenab-ı Hak imtihan vermemiş olsaydı, Ebubekir Sıddıklar ile Ebu Cehil Lain beraber olacaktı. Dolayısıyla bütün bu madaki insanların elmas mı, kömür mü diye birbirinden ayırmak için Cenab-ı Hak imtihanı önümüze bir terakki zembereği olarak koyuyor. Bu terakki zembereğinde de musibetler, felaketler, açlıklar, korkular, zalimler ve bu manadaki bütün her şey Cenab-ı Hak tarafından adeta üzerimize salıverilen birer asker gibidir. Biz bunlara böyle bakacağız. Zalim de mi asker? Evet, o da Allah'ın askeridir. Allah zalimle bazen intikam alır. Onunla bazı insanlar yaptıkları hataları adeta ne yapıyor? Kamçıyla ya da kılıçla düzeltmeye çalışır. Döner, kendisinden de daha sonra Cenab-ı Hak intikam alır. Dolayısıyla hadiselere geniş manada baktığımız vakit, şu anda İsrail'in hadisesine de böyle bakacağız. Şu anda herhangi bir insana gelen bir musibet ve hastalığa da böyle bakacağız. Bir insanın birisine mali olarak da zulmetme hadisesine de böyle bakacağız. Dolayısıyla ortak nokta Cenab-ı Hak tarafından gelmiştir. Cenab-ı Hak izin vermemiş olsaydı bu hadise olmazdı. Ve Cenab-ı Hak bununla bizi imtihan ediyor. İmtihan neticesinde de terakki etmeyi irade ediyor Cenab-ı Hak. Hadiselere geniş manada bakacağız inşallah. İkinci nükte 26. sözde sırr-ı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya, şikayete, üç vecihle hakları yoktur. Evvela şunu teslim edeceğiz. Şekva ve şikayet bir haktan gelir. Bir insan birisinden şikayet ediyorsa, ondan alacağı var da, hakkı var da bundan dolayı şikayet eder. Hiçbir insanın, hiçbir müminin Cenab-ı Hak'tan alacağı yok ki, Cenab-ı Hak'ın ona musibet verdiği vakit ondan şekvaya ve şikayete hakkı olsun. Cenab-ı Hak kime neyi uygun görürse, mülk sahibi olması hasebiyle mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bu hadiseleri bu manada biz inşallah mütalaa edeceğiz ki, Cenab-ı Hak mülkün sahibi, biz de onun mülküyüz ve memlüküyüz. Mülkünde çalışıyoruz, istediği gibi tasarruf eder. Sıhhat verir, istifade edeceğiz. Hastalık verir, yine istifade edeceğiz. Hayat verir, istifade edeceğiz. Mevt ve ölüm verir, yine istifade edeceğiz. Ferahlık verir, istifade edeceğiz. Darlık verir, yine istifade edeceğiz. Her şey imtihandır ve her şey bizi terakki ettirmek içindir. Ama bu terakki hadisesi içerisinde maalesef kaybedenlerimiz de olacaktır. Birinci veci. Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını, elbisesini o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tağyir eder, değiştirir, muhtelif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor ve hakeza. Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak her bir ruhu bir model kabul etmiş. O model üstünde istediği gibi elbise kesip biçiyor. Mesela Üstadımız 24. mektupta verdiği bir misal. Birisi sizi ücret karşılığında model olarak tutsa ve sizin üzerinize de elbise dikmiş olsa, bazen kısa kol elbise diker, bazen uzun yapar, sonra tekrar onu keser. Bazen kısa pantolon diyelim mesela diker. Bazen farklı bir elbise diker. Neyse. Siz ücretli bir model olarak onun yaptığı o tasarrufa hiçbir şekilde karışma hakkınız, şekva etme hakkınız yoktur. Beni güzelleştiren şu elbiseyi niye tayir ettin, niye tebdil ettin, niye kestin, niye biçtin gibi bir ifadeyi kullanma hakkımız, haddimiz, yetkimiz yoktur. İşte her bir insan ruhu da böyle bir model gibidir. Ücretimizi biz yaratılmakla, insan ve mümin olarak yaratılmakla almışız. Bundan sonrası Cenab-ı Hak istediği gibi muamele edecek. Bazen bakarsınız kolumuzu keser Cenab-ı Hak. Ne diyeceğiz? Ya Rabbi senden gelen her şey hayırdır diyeceğiz. Mümine yakışan bu. Çünkü böyle bir insan bunu dediği vakit Cenab-ı Hak cennette öyle bir mükafat verecek ki o insan aklı şaşacak. Bazen Cenab-ı Hak insandan gözünü alır. Ne diyecek? Ya Rabbi şu dünyada hazinane şu dünyanın manzaralarını seyretmeye mukabil birkaç sene benden şu gözlerimi ve nazarımı aldın. Ahirette inanıyorum ki bana mükafatımı vereceksin. Ben de o mükafat için sabretmeye hatta şükretmeye kendimi vazifeli kabul ediyorum diyecek. Başka birisinin diyelim mesela ayaklarını Cenab-ı Hak keser. Başka birisinin diyelim mesela farklı bir uzvuna Cenab-ı Hak sıkıntı verir. Ne verirse versin. Bunun en son nihai mertebesi ölümdür. Ölüm dahi gelse inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğiz. Başka bizim diyecek başka hiçbir ifademiz, başka hiçbir yanlış cümlemiz olamaz. İmanımız bizden bunu istiyor ve özellikle de iman kendisini musibet vaktinde gösterir. Başka vakitlerde hepimiz müminiz elhamdülillah. Ben mesela hangi talebeye sorarsanız sorun. Özellikle okulun ilk dönemlerinde dersler nasıl? Elhamdülillah çok iyi diyor değil mi herkes? Nasıl durumu? Çok çok güzel. Bir de imtihan başladıktan sonra o zaman güzel mi çirkin mi anlarız. Zaten güzelse tebrik ediyoruz. Çirkinse de tavsiyelerde bulunuyoruz. İşte musibet vaktinde özellikle musibetin ilk vurduğu vakitte bir insanın ya Rabbi senden gelen her şey hayırdır. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebiliyorsa işte o zaman imanımızın kemali tecelli etmiş olur, tezahür etmiş olur. Cenab-ı Hak bu manayı yaşayabilmeyi nasip etsin arkadaşlar. Bazen kendimizde de olur, ehli imanda da olur. İmana yakışmayacak ifadeler, meyusane ifadeler, muterizane itiraz edercesine ifadeler, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve hikmetini itham edecek şekildeki ifadeler ve değerlendirmeler maalesef şu dilimizden dökülüyor. Evet. Şafi ismi hastalığı istediği gibi Rezzak ismi de açlığı iktiza ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isimleri tecelli edecek. Şafi ismi ne zaman tecelli edecek? Hastalıklar vaktinde. Rezzak ismi ne zaman tecelli edecek? Açlık vaktinde. Cenab-ı Hakk'ın farklı isimleri ne zaman tecelli edecek? Bu gibi vakitlerde. Hatta bazen günah işlemek bile hadislerde gelen ifadeye dayanarak söylüyoruz. Yani siz eğer günah işlememiş bir kavim olsaydınız Cenab-ı Hak sizi gönderir, yerinize günah işleyip tövbe edecek insanları halk. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın Gaffar ismi, Gafur ismi, Rahim ismi, Tevvab ismi, Afuv gibi isimler, onlar da tecelli etmek istiyor. Bu fiili isimlerin nerede tecelli etmesi gerekiyor? Faaliyetler içerisinde tecelli etmesi gerekiyor. İkinci vecih. Hayat musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder. Hayatımız neyle tasaffi ediyor? Safileşiyor. Hem biyolojik olarak, hem kalp ve ruhumuz olarak, psikolojik olarak. Öyle diyorlar bilim adamları, bu işi bilenler. İnsan hastalandığı vakit vücudu temizleniyormuş. İrinlerden, çeşitli şeylerden bu manada temizleniyor ve dışarıya atılıyor. Bazen mesela vücudunuzun bir tarafında diğer mesela bir sivil cihazlı olur. Size zahir nazarda hoş gibi gelmiyor değil mi? Ama o vücuttaki mikrobu almış, dışarıya atmıştır ya. Dolayısıyla hayat neyle temizleniyor, safileşiyor? Musibetlerle, hastalıklarla tasaffi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir. Bir insan düşünün ki hiç hasta olmamış. Bu insan sıkıntılı bir insandır. Terakki etmemiş bir insandır. Ama devamlı hastalık, musibet, felaket ve buna mümasil şeyler o insana devamlı arız olsa, bu insan direnme kuvveti ne yapıyor? Kuvvetleniyor değil mi? Bir insan küçüklüğünde hastalık geçirmemişse, bu devamlı ileriki yaşlarda en küçük şeye bile açıktır demektir. Devamlı hastalık geçirebilir demektir bu adam. Ama küçüklüğünde bazı hastalıkları geçiren insanlar, vücut itibariyle direnç kazanıyor, bağışıklık kazanıyor, onlar tekrar o vücuda artık yaklaşamıyor. Tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahs olan vücuttan ziyade, şerr-i mahs olan Adem'e yakındır ve ona gider. Çok enteresan bir tespit bu. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, tek bir özellikte geçen bir hayat, ondan sonra yeknesak dediğimiz tek bir halette geçen bir hayat, vücuttan ziyade Adem'e gider. Yani bu 70 sene yaşamış olsa bile hükmen 1 sene hükmündedir. Çünkü adamın başından hiçbir şey geçmemiş. Her zaman aynı odada yaşamış, aynı yerde geçirmiş ömrünü, aynı şekilde yaşamış, aynı şekilde nefes almış, aynı şekilde nefes vermiş. Bu adam hiçbir şekilde ömrü 70 yaşında değildir. Bu adam 1 yaşındadır hükmen. Ama devamlı musibetler, felaketler, sıkıntılar, sıhhatler, ondan sonra çeşitli şeyler geçiren bir insan, bu insanın ömrü tam olarak yaşamaya vesile olur. Tekrar okuyayım. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayr-ı mahz olan vücuttan ziyade, şerr-i mahz olan Adem'e yakındır ve ona gider. Dolayısıyla biz hastalıklara bakarken, hastalıkların suretine bakıp, ah eylemeyeceğiz diyor üstadımız. Değil mi abi? Hastalar Risalesi'ndeki ifade. Hastalığın suretine bakıp, musibetin suretine, görünüşüne bakıp ah eyleme, manasına bak, oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, Halık Rahim en sevdiği ibadına, kullarına hastalıkları, musibetleri vermezdi. En fazla musibetleri, sıkıntıları, hastalıkları Allah kime veriyor? En sevdiği kullarına. اَشَدُّ النَّاسِ بِلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَوْلِيَاءُ الْاَمْسَالُ فَالْاَمْسَالُ En fazla hastalıklara ve musibetlere giriftar olanlar, insanların en hayırlısı olan başta enbiyalardır, sonra da sırasıyla onlara benzeyenlerdir. Çok enteresan bir tespit var üstadımızın. İşaratul İcaz'da. Peygamberler diyor, peygamberler dağlar gibidir. Yerine göre de evliyalar da, mürşitler de öyledir. Dağlar gibi dağlar. Bir beldeye, bir yöreye gelecek kar tipi, fırtına, şedait, soğukluk ve buna mümasil şeyler hepsi adeta o karları ne yapıyor? Gidiyor. O karlar paratoner gibi onları kendine çekiyor. Peki ovalara ne kalıyor? Şehirlere çiçekler kalır, sebzeler kalır, meyveler kalır, güzellikler kalır. Ve dikkat edin, adeta şehrin su menbaı da o dağlardır. Oradan genellikle beslenir. Dolayısıyla bir insan dağ olmaya niyet etti mi, bunları da peşinen kabul etmek durumdadır. Hem büyüyeceğim, hem musibet kabul etmiyorum demek, Allah'ın adetullah kanununa zıttır. Bazen bir insanın başına büyük musibetler gelir. Ehlullah diyorlar ki, acaba Cenab-ı Hak'tan nasıl bir makam istedi de Cenab-ı Hak ona böyle bir musibet verdi? Ya. Dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan makam isterken dikkatli olun. Dayanabileceğiniz hastalık, musibet ve felaketlere göre makam isteyin. Fazlasını istemeyin, perişan olursunuz. Allah muhafaza. Hazreti Musa aleyhisselam zamanında olmuş bir hadise. Tabi bazı şeyler İsrailiyattır. Musa aleyhisselam zamanında geçen ve bunlar zamanla Müslümanlaşmıştır. Yani Yahudi olup da daha sonra Müslüman olan bazı alimler bunları da eski malumatlarında getirmiş, Müslümanlaştırmış. Bunlara İsrailiyat diyoruz. Bir de Hristiyan malı hükmünde olan Nasraniyat dediğimiz bazı mallar da var, bilgiler de var. Onlar da zamanla Müslümanlaşmış. Bunların bir kısmı yanlıştır, bir kısmı da doğrudur. Yanlış ile doğruları birbirinden alimlerimiz ayırmıştır. Bu da öyle inanıyoruz ki doğru olan kısımdandır. Çünkü İslam dinine ve okuduğumuz derse de muvafıktır, münasiptir. Hazreti Musa aleyhisselama birisi diyor ki, o zamanki ümmetinden birisi, ya Musa sen nereye gidiyorsun? Ben diyor Rabbimle tekellüm etmeye, konuşmaya gidiyorum. Ya Musa ben bir dua ettim. Cenab-ı Hak da bunu biliyor. Cenab-ı Hakça malum olmasına rağmen sen bana bir tavassut et. Cenab-ı Hakk'a sen de benim için yalvar ta ki duamı kabul etsin. O da tamam diyor. Gidiyor. Bu ara diyor ki ya Rabbi diyor filan zatın sana yaptığı duada sence malumdur biliyorsun. Ama diyor ya Rabbi diyor onun da duasını kabul et diye de ben de bu manada dua ediyorum. Cenab-ı Hak da lisan-ı hikmetle o duayı kabul ettiğini ifade buyuruyor. Musa aleyhisselam geldiği vakit bakıyor ki bu adam büyük bir uçurumdan yuvarlanmış, vahşi hayvanlar başında üşümüş, bu adamı paramparça etmiş, yiyorlar. Ya Rabbi diyor, bu zat senden nasıl bir makam istedi ki böyle bir musibet verdi? İstediği makam çok yüksek. Hazreti Musa aleyhisselama cennette komşuluk istemiş. Normal ibadetlerle bu olmaz yani. Ya, çok enteresan. Üstad-ı 18. sözde de bir ifade daha kullanıyor. Atmaca kuşu, serçelere tasliti, atmaca kuşunun, serçelere musallat olması, zahiren rahmete uygun gelmez. Atmaca İsrail. Öyle kabul edelim. Serçe kuşu da Filistin. Atmaca kuşunun, serçelere musallat olması, görünüşte rahmete uygun gelmez. Halbuki serçe kuşunun istidadı o taslitle inkişaf eder. Allah bu Filistinli kardeşimize kuvvet versin inşallah. Onları inşallah muzaffer edecek. Biz öyle inanıyoruz. Belki de İslam aleminin çimentosu hükmüne gelebilecek bazı özel insanlar o musibette yetişecek. Biz bilmiyoruz. O gibi şeyleri Allah'ın hikmetine bırakıyoruz. Allah'ın rahmetine bırakıyoruz. Cenab-ı Hak orada istidadı fevkalade açık olabilecek, inkişaf edebilecek, İslam aleminin ileride belki lokomotifliğini yapabilecek bazı özel insanların yetişmesine Cenab-ı Hak belki bu musibetleri vesile kılacak inşallah. Üçüncü vecih. Şu dar-ı dünya, şu dünya diyarı, şu dünya memleketi meydanı imtihandır. Bizim karıştırdığımız bir nokta da bu. Zannediyoruz ki bu dünyada biz mükafat ve ücret almak için gelmişiz. Hayır. Bu dünyaya biz sıkıntı çekmek, imtihana düçar olmak, hastalık ve musibetlere muhatap olmak için gelmişiz. İbadet etmek için gelmişiz. Marifetullah için gelmişiz. Burada yoğrulacağız. Burada yorulacağız. Burada sıkıntı çekeceğiz. Burada terleyeceğiz. Ama mükafatımızı berzahta alacağız. Karıştırdığımız nokta bu. Şu dünya, şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Onun için mükafatını erken almaya giden Filistinli bir çocuğu bir genç delikanlıyı biz gördüğümüz vakit üzülüyoruz değil mi? Oysa o ücretini almak için hem de yüksek mertebelere konmak için gitmişken biz burada aslında kendi halimizi ağlamamız gerekirken acaba akıbetimiz ne olacak diye biz oturuyoruz. O şehit olan, peygamberler ve sıddıklardan sonra en yüksek makamı işgal etmiş olan o delikanlıyı ne yapıyoruz? Ona üzülüyoruz. Kendimiz de sanki safalar içerisindeymiş gibi zannediyoruz. Hayır. Onlar şu anda manen safalar içerisindedir vefat edenler. Ama bizim halimiz ne olacak bilmiyoruz. Ya. Evet. Madem dar-ı hizmettir bu dünya ve mahalli ubudiyettir, ubudiyetin mahallidir, ubudiyetin yapılması gereken bir yerdir. Hastalıklar ve musibetler, dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve o ubudiyete çok muvafık oluyor ve kuvvet veriyor. Çok enteresandır. Madem ki biz bu dünya darul hizmettir, darul ubudiyettir, öyleyse musibetler ve hastalıklar ve felaketler ve sıkıntılar bu dünyaya geliş gayemiz için bulunmaz fırsatlardır. İstenilmez ama geldiği vakit böyle bakacağız. Bir yer okuyayım. Hastalar Risalesi'nden. İnsan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Bu dünyaya insanların keyif sürmek için gelmediğine ve ahirete bir yolcu olarak geldiğine en büyük delil nedir? Gelenler gidiyor, gençler ihtiyarlıyor ve devamlı sıkıntılar içerisinde kıvranıyor insanlar. Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor insan. Allah için söyleyin. Musibete düçar olan bir insan mı daha çok ahireti düşünüyor? Yoksa sıhhatli bir insan mı? Ya. Hasta bir insan mı daha çok ahiretine ciddi çalışır? Yoksa sıhhatli bir insan mı? Ya. En çok gaflette kimdir? Huzur makamında kimdir? Ya. Hadise böyle baktığımız vakit, dünyaya geliş gayemize en fazla hizmet eden hastalık ve musibet gibi şeyleri sevmemiz gerekiyor. Sermayeyi ömrünü, ömür sermayesini, bağdı hava, boşu boşuna, boş yere sarf ettiriyor. Gençlik, sıhhat, ferahlık, bolluk. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layemut değilsin. Bakın hastalık geldi mi? O kendisini ölümsüz zanneden o insan, hastalığın ikazatıyla, ikazlarıyla ders almaya başlar. Layemut değilsin ey insan. Başıboş değilsin. Bir vazifen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün. Seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Sıhhatli bir insana bu sesler fazla gelmez. Şeytan, nefis, heva mani oluyor. Ama hastalıklar bütün bu menfi hisleri ve düşmanlarımızı bir tarafa itiyor. Doğrudan doğruya hakkın sesini almaya, o ilham meleğinin sesini işitmeye vesile kılıyor hastalık. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih, hiç aldatmayan bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Yani ey musibet, Cenab-ı Hak seni bana gönderdi, sana bin teşekkür ediyorum. Çünkü kulluğumu ve dünyaya geliş gayemi bana tekrar hatırlattın demek suretiyle teşekkür etmek icap eder. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. Arkadaşlar bu dersler olmazsa Allah muhafaza. Bazı hadiseler bizi ciddi ezer ve geçer. Musibetler bizi ezer ve geçer. İslam aleminin o büyük afakında meydana gelen o sarsıcı hadiseler bizi yakıp mahveder. Evet, üzülmek ayrıdır. Ağlamak ayrıdır. Yardım etmek için çare aramak ayrıdır. Destek vermek için bir Müslüman olarak nasıl yapabiliriz diye oturup çareler üretmeye çalışmak ayrıdır. Ama ya Rabbi, bunu niye Müslümanlara reva görüyorsun? Sen rahmetin nasıl buna müsaade eder gibi Allah'ın rahmetini tenkit etmek, Allah'ın hikmetini bu manada Allah muhafaza tenkit etmeye çalışmak hiçbir şekilde ehl-i imana yakışmaz. O ayrı ayrı bir şey yani. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Bazen bir hastalık gelir, bir saati bir gün ibadet hükmüne geçirtir arkadaşlar. İyi bir şey mi? El cevap iyi bir şey yani. Yani sen öyle bir duruma geliyorsun, sana o gün altın gönderiliyor bir yerden. Diyorsun ki ya ne güzel bir hal etmiş bu ya. Dolayısıyla hastalık durduğun yerde, yattığın yerde ya da hastanız varsa ona baktığın yerde, onu teselli etmeye çalıştığın yerde Cenab-ı Hak sana öyle mükafatlar gönderir ki aklın onu tartamaz. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. İbadet iki kısımdır. Biz hep ibadeti nasıl biliyoruz? Namaz, oruç, zekat gibi değil mi? Oysa üstadımız bize ibadeti ikiye ayırıyor. İki çeşit ibadet vardır. Birisi müsbettir. Namaz, oruç, zekat gibi malum ibadetler. Bazıları da menfidir. Menfi bazen bir şey yapmamakla yapılan ibadet. Bazen de yani hastalık ve musibet gibi insana sıkıntı veren manasındaki şeylerden kaynaklanan ibadet diyebiliriz. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetse de zaafını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahim'ine ilticakârâne teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Halis bir ubudiyet yapar. Kime yalvarıyorsun? Allah'a yalvarıyorum. Kime teveccüh ediyorsun? Allah'ıma teveccüh ediyorum. Kime sığınıyorsun? Allah'ıma sığınıyorum. Kimden af diliyorsun? Cenab-ı Hak'tan af diliyorum. Bakın ne güzel bir şey. Sen daha 3 gün evvel, 2 gün evvel, 1 gün evvel bunu yapmazken şimdi nasıl Allah'a teveccüh ediyorsun? Bir hastanız yok, doğru dürüst dua etmiyoruz. Hastamız olduğu vakit hastalığın şiddetine göre Cenab-ı Hakk'a açtığımız ellerin kalitesi de değişiyor. Ya. Normal bir hasta. Ya Rabbi şifa ver. Adeta çaresi olmayan bir hasta. Çaresiz bir vaka. Ellerinizi öyle açarsınız ki. Öyle insanları arayıp, ya benim hastam için Allah'a yalvarman mümkün mü acaba diye öyle insanları arıyorsunuz ki. İşte bakın o anda hem hastaya, hem hasta yakınlarına, hem de böyle insanlara Cenab-ı Hakk'ı bir anda hatırlatmanın bir kapısını hastalık aralamış oluyor. Bir yer daha okuyayım buradan yine şeyden. Bar'la lahikasında bir ifade. Bunlar ezberlenmesi gereken yerler. Musibetler dergah-ı ilahiyeye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Maşallah. Musibetler Cenab-ı Hakk'ın dergahına insanları, kaçakları, kaçanları sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Ya, enteresan değil mi? Ne güzel ifade eder maşallah. Bir tane daha okuyayım yine hastalar risalesinden. Bediüzzamanca nazar nasıl olur? Kur'ani ve Muhammedi nazar nasıl olur? Onları okuyayım. Hangi hastalıklı genci gördüm? Sair gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok. Gençlerde biraz da akıbeti görmemekten kaynaklanan bir gençlik sarhoşluğu oluyor. Gençlik sarhoşluğu yok hastalarda. Gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum. Onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan-ı ilahi bilirdim. Derdim ki kardeşim, senin bu hastalığının aleyhinde değilim. Hiç öyle bir ifade gördünüz mü? Ben Risale-i okuyana kadar böyle bir zatın birisine ya bana dua eder misin diyen bir hastaya kardeşim senin hastalığın aleyhinde değilim. Senin hastalığından ben fevkade memnunum diyen bir adam gördünüz mü ya? Ben görmedim. Çok enteresan. Derdim ki kardeşim, senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki sana dua edeyim. Ya. Şimdi bir insanın bir hastalığı için durum neyse, misal diyorum, bir Filistin için de aynı durum. Bakın muvaffakiyetlerine dua etmek ayrıdır. Oldu mu? Ondan sonra muzaffer olmaları için dua etmek ayrıdır. Karşıdaki ordunun inhizama uğraması için, felaketlere düçar olması için onlara da dua etmek ayrıdır. Yani beddua manasında. Ama burada bir şey var. Akıbet ne olursa olsun bu manada bakacağız. Hadiseye biz böyle bakacağız. Çünkü ölenler şehittir. Kalanlar gazidir. Malları sadaka hükmündedir. Ya bizim şu Ramazan'da ya da sair vakitlerde verdiğimiz sadaka belli. Filistin'den her birisi şu anda milyarder gibi yani. Ahirete öyle şeyler gönderiyor ki. Bir küçük kulübesi var, o da gidiyor. Allah yolunda sadaka vermiş. Ya. Kardeşim, senin bu hastalığın aleyhinde değilim. Hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık-ı Rahim inşallah sana şifa verir. Mesele bu. Dolayısıyla bir insanın bünyesindeki hastalık neyse bir milletin bünyesinde de hastalıklar oluyor. Bize 1. Dünya Savaşı'nda niye musibet geldi? Birilerine baksan işgal kuvvetleri. Bediüzzaman'a bak. Biz bir yerde hata yaptık. Kader-i ilahi de bize böyle bir musibeti reva gördü. Ne yaptık? Başımıza gelen bu açlık nedendir? Çünkü biz 70 hikmetli orucu ihmal ettik. Cenab-ı Hak 5 sene boyunca bize oruç tutturdu, aç bıraktı diyor. Bir yerde biz bir cinayet işledik, karşında bu musibet geldi. Dolayısıyla Cenab-ı Hak o milleti ne yaptı? Temizledi. Günde bizden 5 vakit namaz istedi. Biz namazı imtisal etmedik. 5 sene boyunca cepheden cepheye sürmek suretiyle Cenab-ı Hak bize bir nevi namaz kıldırdı diyor. Cenab-ı Hak bir kısım mallardan 1/40, bir kısım mallardan 1/10 fakir fukaraların duasını bize kazandırmak için bizden istedi. Biz zekatı imtisal etmedik, vermedik diyor. Cenab-ı Hak birikmiş mallarını, zekatlarını aldı. 1/40, 1/10, 1/8. Hadiseye böyle baktığımız vakit, dolayısıyla bizim bir yerde bir cinayetimiz var. Cinayetimize karşılık Cenab-ı Hak bize bir musibet vermiş. Musibet bize de mükafat ister. Peki bunun mükafatı ne? Mükafatı böyle fasık bir milletten Cenab-ı Hak humsunu, 1/5 şehitlik ve velayet mertebesine çıkardı diyor. Hadiseye bir Kur'an nazarıyla bakmak var, bir de gaflet nazarıyla bakmak var. Bir peygamberi nazarla bakmak var, bir de farklı bir menfi nazarla bakmak var arkadaşlar. Peygamberin nazarıyla baktığınız vakit her şeyde hikmet vardır. Her şeyde rahmet ilahi tecellisi vardır. Her şeyde hayır vardır. Ya bizzat ya da neticesi itibariyle. Ama salt bir akılla, bir düşünceyle bakın, Allah'ın rahmetini gizleyecek çok şeyler var. Göremeyiz ve inkar edebiliriz Allah muhafaza. Tenkit edebiliriz Allah muhafaza. Müslüman olduğumuz halde maalesef. Evet. Evet, ibadet iki kısımdır. Tekrar okuyorum burayı. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibetzede zaafını ve aczini hissedip Rabb-ı Rahim'ine ilticakârâne teveccüh edip onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyete riya giremez. Musibetler vaktinde yapılan dualarda riya olmaz. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Öyle insanlar var ki bir dakika musibet çekti mi, hastalık çekti mi, musibet çekti mi bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Ya çok enteresandır. Ben bir yer daha okuyayım, çok enteresan. Üstadımız diyor ki cennet ucuz değil, mühim bir fiyat istiyor değil mi? Cennet ucuz mu arkadaşlar? Yani hem rahat döşeğinde yat, hem cennet iste. İnşallah Cenab-ı Hak verir, meccanen verir. Ama burada ciddi manada çalışmanın ve gayret içerisine girmenin lüzumu vardır. Bunu başta bir yere bırakalım. Hem sen diyelim mesela Yusuf aleyhisselam gibi Mısır'ın azizliğini iste, hem de kardeşim beni kuyuya atmasın, hem de iftiraya uğramayayım, hem de ben bir diyelim mesela şeye hapishaneye, zindana girmeyeyim de. Böyle bir insan Mısır'ın azizi olmaz. Kenan illerinden gidip de Mısır'ın azizi olamaz. Mümkün değil. Normal şartlarda böyledir arkadaşlar. Sen hem İbrahim aleyhisselam gibi ol ya da iste, hem de sen ateşe atılmayı isteme. Mümkün değil. İbrahim olmak isteyen ateşe girmeyi kabul edecek. Mecburdur arkadaşlar. Az evvel de söyledik onu. Dolayısıyla sen kısa bir ömürde ebedi bir cennet arzu et, ama musibetler olmasın, hastalıklar olmasın, ondan sonra felaketler olmasın, açlık olmasın, şu olmasın, bu olmasın. Rahat döşeğinde istenen hiçbir şey arkadaşlar neticeyi hasıl ettirmez. Onu bilelim. Gayret lazım. Çalışmak lazım. Ama felaket istenmez. Geldiği vakit biz böyle bakacağız. Aşk bir davadır diyor. Yani ben seni çok seviyorum. Bu bir davadır. Peki delilin var mı? Musibetler de şahittir, delildir. Şahitler olmadan davayı kazanamazsınız. Aşk bir davadır. Musibetler de şahittir, delildir. Şahitler olmazsa davayı kazanamazsınız. Hazreti Mevlana. Bir zat var. Bu da Normandiya çıkartmasının komutanlarından. Müttefik birlikleri komutanı bu. İkinci Dünya Savaşı'nda Normandiya çıkartması var, meşhur. Bunların komutanı. Diyor ki, ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim. Büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim. Savaşta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan tek kimse görmedim. Musibetler insanı nasıl kendisine getiriyor? Arkadaşlar, ben siper içerisinde bulunup da Allah'ı inkar eden hiçbir adam görmedim. Ama bollukta, ama refahta, ama zahiren saadet içerisindeki bir hayatta nasıl felaketler var belli değil mi? Anlamaz. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşi Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu arkadaşlar. Bir tane daha bir yine aynı şekilde okumak istiyorum izin verirseniz. Üstadisleri diyor ki bir zaman eski Harbi Umumi'de 1. Dünya Savaşı'nda düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocuklara ettikleri katl ve zulümlerinden hakikaten kafirler çok zalim insanlardır. Ahireti bilmedikleri ve düşünmedikleri için ve bu dünyada muvaffak olmanın da menhus lezzetini almak istedikleri için çok böyle zalimane davranıyorlar. Çok zalimane. Birinci Dünya Savaşı'nda şimdikinden çok çok daha şiddetli olmuş. Çok daha şiddet. Milyonlarca yani ehli iman. Onların katl ve zulümlerinden pek çok müteellim oluyordum çocukları ve kadınları öldürdükleri için. Fıtratımda şefkat ve rikkat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli olurlar. Fani hayatları baki bir hayata tebdil ediliyor. Ve zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele olur. Bakın, fani malları baki bir mal ile değiştirilir. Onların fani hayatları ebedi bir hayatla mübadele ediliyor. Dolayısıyla bu dünyada diyelim mesela kurşunlarla parçalanmış ya da çeşitli aletlerle parçalanmış olan cesedi görüp de onların durumuna ağlama durumu olabiliyor değil mi? Onların durumuna ağlıyoruz. Oysa onların yerde yatan sadece bedenleridir, yani elbiseleridir. Ruhu nerede? Ruhu cennette inşallah. Dolayısıyla cennette olan o insanın sadece dünyada bıraktığı elbiseye bakıp ahlar etmek, vahlar etmek, Cenab-ı Hakk'ın rahmetini itham etmek. Nasıl ya Rabbi sen buna müsaade edersin? Ben senin yerinde olsaydım haşa diyoruz bazen. Benim bu küçük şefkatimle müsaade etmeyeceğim böyle bir şeye sen nasıl izin veriyorsun ya Rabbi der gibi bazen mümin Cenab-ı Hakk'ın rahmetini Allah muhafaza itham edebilecek kadar ileri gidiyor. Üstadları manevi bir rüyada, bir hitabede kendisine bir soru soruluyor. Diyorlar ki Birinci Dünya Savaşı'nın sonu 1919. Bu musibetin neticesi ne olacak diyorlar. Bu musibetin neticesi ne olacak? Dedim. Musibet şerri mahz olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi felaketten dahi saadet çıkar. Bizim nazarımıza göre saadetten saadet, felaketten felaket çıkar değil mi? Evet. Ama Kur'an'ın nazarına göre bazen saadetten felaket, bazen felaketten de saadet çıkar. Şu Filistin hadisesini, onu özellikle bir oraya zoomlayalım zihinlerimizi. Ondan sonra da böyle bir felaketten nasıl bir saadet bekleyebiliriz gibi bir soruyu da bu manada beraber cevaplamaya çalışalım. Eskiden beri İlahi Kelimetullah ve Bekai İstiklaliyeti İslam için farz-ı kifaye-i cihadı deruhte ile kendini yek vücut olan alemi İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi. Osmanlı'yı böyle anlatıyor Bediüzzaman. Nedir Osmanlı? 1. Eskiden beri İlahi Kelimetullah için ve Bekai İstiklaliyeti İslam için, İslam'ın bağımsızlık bekası için farz-ı kifaye cihadı, farz-ı kifaye olan cihadı deruhte ile, yüklemek ile kendini yek vücut olan alem-i İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiye'nin felaketi. Geçen bir yerde de söyledik de yine söyleyelim. Dünyada arkadaşlar, dünyada şu kadar şerefli ecdada sahip olup da ecdadına bu kadar vefasız olan ikinci bir millet yoktur. Şerefli bir ecdat. 600 sene İlahi Kelimetullah için ve bekayı istiklaliyeti İslam için her şeyini feda etmiş olan şu devlet-i İslamiye'nin bir felaketi olmuş. Nedir? Birinci Dünya Savaşı'nda Mondros. Adeta fiilen bitmiş değil mi? Bunların felaketi ne olacak? Kime sorsan her şey bitti. Kime sorsan her şeyin sonu. Kime sorsan kapkaranlık, zifiri bir hayat bundan sonra bizi bekliyor. İslam alemi çöktü değil mi? Kime sorsanız. Fakat bakın Bediüzzaman'a. Bazen arkadaşlar arabanın içindeyiz, yol tıkalı. Ne oldu? Burada durduk diyoruz. Oysa uyduya varıp bakabilseniz diyelim mesela. Yüksek yere çıkıp bakabilseniz ya da bazen işte büyük şehrin o trafik şeyine diyelim mesela programına sorabilseniz ne diyor? 5 dakika dayanın, 5 dakika sonra önünüz açıktır. Ufak bir kaza var ondan sonra yolunuz açık olsun diyecekler değil mi? Dolayısıyla arabanın içerisinde olan istikbali göremiyor. Arabanın dışında uydudan bakan birisi istikbali görebiliyor. İşte Bediüzzaman gibi zatlar Levh-i Mahfuz'dan, Kur'an'dan, Nazar-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan baktıkları için hadiseyi net görüyor. İstikbalin parlak ve nurani olduğunu müşahede edip müjdeyi netlikle verebiliyor. Biz niye göremiyoruz? Sen arabanın içindesin. Bakın ne diyor? Bunların felaketi, Osmanlı'nın felaketi, alem-i İslam'ın saadet-i müstakbelesiyle, istikbaldeki saadetiyle telafi edilecektir. Osmanlı'nın bu felaketi, alem-i İslam'ın istikbalde kavuşacağı o büyük bayramının başlangıcı olacak diyor. Allahu Ekber. Zira şu musibet, mahiyet hayatımız ve âb-ı hayatımız olan kuvvet-i İslamiye'nin inkişaf ve ihtizazını harikulade tacil etti. Şu musibet başımıza geldi mi? Geldi. Ne yaptı peki bu? Arkadaşlar, İttihad-ı İslam olacak inşallah. İslam ve Hristiyanların ruhani kısımlarının da muaveneti ve yardımı ve desteğiyle inşallah dünyada küfür diye bir şey galip olmayacak. İslam aleminin ittifakı için şartlar lazım. Ya irademizle ya Cenab-ı Hakk'ın vereceği musibetlerle olacak. İrademizle bu yola sürük etmedikçe musibetler başımızdan eksilmeyecek arkadaşlar. Musibetler de geldi mi kalplerimiz birleşir. Çünkü kalplerimiz dağınık. Kimin içinden geçerdi ki Filistin'e yardım edeyim? Kimin içinden geçerdi ki Filistin'e dua edeyim? Kimin içinden geçerdi ki Suriye'ye destek vereyim? Kimin içinden geçerdi ki Myanmar ismini bile bilmiyorduk değil mi? Ama felaket ve musibetleri Allah verdikçe İslam aleminin dağınık olan kalpleri adeta yağmur taneleri gibi farklı farklı olduğu vakitte toprak tarafından yutuluyordu. Daha sonra Cenab-ı Hak bütün bu kalplerdeki inşallah o rahmet tanelerini bu gibi musibet elektrikiyle inşallah birleştirecek ve inşallah etrafında da güzel bir şekilde şeriattan bir mecra oluşturmak suretiyle dünyada bostanların, çiçeklerin, meyvelerin, sebzelerin yetişmesine bu gibi musibetler inşallah vesile olacaktır. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Biz incinirken alem-i İslam ağlıyor, Avrupa ziyade incitse bağıracaktır. Şayet ölsek 20 öleceğiz, 300 dirileceğiz. Şu ifadeyi birisi bana sordu. Nasıl anlayacağız? 20 ölüp 300 dirilmek nasıl olur? Arkadaşlar 20 ölüp 300 bin ölü kalpler diriliyor ya. 20 insan orada ölüyor. 300 bin ölü hükmündeki kalp, ölü hükmündeki ruh adeta diriliyor ya. Tekrar diriliyoruz, kendimize geliyoruz ya. Oradaki masum insanlar niye bu sıkıntıyı çekiyor? Niye başlarına bomba yağıyor? Müslüman olduğu için. Peki ben neyim? Ben de Müslümanım. O zaman ben niye duruyorum değil mi yani? Ben ne yapmam lazım diye kalbimizde, ruhumuzda bu gibi arzular uyanmaya başlıyor mu? Başlıyor işte. Ölü olan kalplerimiz dirildi mi? 20 ölüp 300 bin dirilmek gibi inşallah bir neticeyi hasıl ettik mi? Biz burada zararlı değiliz, zarardı de değiliz, zararda değiliz, kârdayız inşallah. Subhaneke la ilmedene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.